10. ayrım. Otel. Arthur Hayley. Sayfa 86. Bir otel müdürünün hayatındaki en berbat anlardan biri de önceden yeri ayrılan kızgın müşterilere oda olmadığını anlatmaktı. Bir insan olarak üzüntü duyar, aynı zamanda da ellerinde olsa bu müşterilerin bir daha oteline gelmeyeceklerini bilerek üzülürdü. Peter'ın geçirdiği tecrübelerin en kötüsü, New York'ta toplanan bir fırıncılar kongresi üyelerinin otelde bir gün fazla kalarak ay ışığı altında Manhattan çevresini dolaşmak isteyişleri olmuştu. 250 fırıncı ve eşleri ne yazık ki otele bildirmeden bir gün fazla kalmışlardı. Otel de o gün gitmelerini dört gözle bekliyordu. Bir mühendisler kongresi üyeleri gelecekti çünkü. Yüzlerce kızgın mühendis ve eşlerinin otelin girişinde toplanmaları, bazılarının 2 yıl öncesinden yerlerini ayırttıklarını gösteren belgeleri ellerinde sallamaları ve salonun bir mezbahaya döndüğünü hatırlamak hala genç adamı dehşetle ürpertiyordu. Sonunda kentin otelleri dolu olduğu için yeni gelenler ertesi güne kadar New York dışındaki motellere dağıtılmışlardı. Ertesi günde fırıncılar kuzu kuzu otelden ayrılmışlardı. Ama mühendislerin ödenen korkunç taksi paralarına ek olarak bir de dava konusu yapılmaması için taraflarca üzerinde anlaşılan dolgun bir tazminat otel tarafından ödenmişti. Bunlar iki kongreden elde edilen kazancı silip süpürmekle kalmamış, üstelik daha da pahalıya mal olmuştu. Warren Trent bir yaprak sigarası yakarak McDermott'a da yanındaki kutudan bir tane almasını işaret etti. Peter sigarayı aldıktan sonra Roosevelt Oteli ile konuştum dedi. Bu gece çok sıkışık olursak 30 odalık müşteri alabilirlermiş. Bunu bilmek bile insana yeniden bir güven duygusu veriyordu. Çantada keklik gibi bir şeydi sanki. Ama çok gerekli olmadan bu hakkı kullanmak doğru değildi. Birbirleriyle zorlu rekabete girişmiş oteller bile böyle zor zamanlarda birbirlerine yardım ederler. Rollerin ne zaman değişeceğini de hiç bilemezlerdi. İyi. Warren Trent'in başının üstünde bir duman bulutu vardı. Sordu. Gelecek müşteriler için durum nasıl? Gerçeği söylemek gerekirse cesaret kırıcı iki büyük birlik kongresini elimizden kaçırdığımızı bildiren bir mesaj göndermiştim size.
Neden elimizden kaçırdık?
Size daha önce söylediğim nedenden ötürü. Irk ayrımı yapmaya devam ettik. Medeni haklar yasasını kabul etmedik. Birlikler böyle durumlardan nefret ediyorlar. Peter elinde olmadan odaya girerek bir dergi yığınını düzelten Aloysius Royce'a baktı. Zenci başını kaldırmadan Bay McDermott benim duygularımı göz önüne alıp da canınızı sıkmayın dedi. Gene bir gece önceki abartılmış şiveyle konuşuyordu.
Çünkü bizler buna alıştık.
Warren Trent'in yüzü düşüncelerinin etkisiyle kırıştı sertçe.
Kes bu gülünç sözleri dedi.
Peki bayım. Royce dergileri ayırmayı bırakarak dikleşti ve iki adama baktı. Şimdi sesi normal çıkıyordu.
Yalnız size şunu söyleyeceğim. Birliklerin böyle hareket etmelerinin nedeni toplumsal bir vicdanları olmasındandır. Ama iş bu kadar da kalmayacak. Daha birçok kongre ve tek müşteri çağın değiştiğini kabullendiklerini itiraf edene kadar bu ve benzeri otellerden uzak duracak.
Warren Trent elini Royce'a doğru salladı, sonra Peter McDermott'a dönüp ona cevap ver dedi. Burada nazik konuşulmaz. Peter sükunetle tamam ama ben de onun da aynı fikirdeyim dedi.
Royce hakaret edercesine neden öyle Mr. McDermott diye sordu. İşinize geldiği için mi böyle söylüyorsunuz? İşinizi belki daha da kolaylaştırır ha, ne dersiniz?
Peter bunlar haklı nedenler. Tek neden olarak kendi düşündüğünü görüyorsan devam et. Warren Trent elini sertçe iskemlenin koluna indirdi.
Nedenleri boş verin de önemli olana bakın. İkiniz de birer enayisiniz.
Bu bitip tükenmeden tekrarlanan bir sorundu. Louisiana'da aynı şirkete ait olan oteller bu işi sözde aylar önce gerçekleştirdikleri halde Warren Trent ve St. Gregory'nin öncülük ettiği bazı bağımsızlar değişikliğe karşı koymaya devam etmişlerdi. Birçoğu kısa bir süre için medeni haklar yasasını kabul etmiş ama ilk heyecan geçince tekrardan uzun zamandır yerleşmiş olan ırk ayrımı siyasetlerine dönmüşlerdi. Hatta askıda beklemekteki yasaya uygun kontrol mekanizmasına rağmen güçlü mali destekle bütün dışarı atma hareketlerine karşı belki yıllar yılı savaşacaklarına dair yığınla belirti vardı. Hayır, Warren Trent öfkeyle yaprak sigarasının izmaritini söndürdü. Başka yerde ne yapılırsa yapılsın, St. Gregory'de buna hazırlıklı değiliz. Birlik kongrelerini elden kaçırmışız. Olsun, sırtımızı kaşır, başka bir şey deneriz biz de. Warren Trent salondan dış kapının Peter McDermott'un ardından kapandığını, Aloysius Royce'un kitap dolu ve özel mülkü sayılan oturma odasına dönen ayak seslerini duydu. Birkaç dakikaya kadar Royce her zaman olduğu gibi dersine girmek üzere gidecekti. Büyük salon soğuk hava tesisatından gelen mırıltı ara sıra kalın duvarlardan ve ses geçirmez camlardan sızan şehrin hafif gürültüleri dışında sessizdi. Sabah güneşinin ışınları şeritler halinde salonun geniş döşemesine yayılıyordu. Warren Trent bunlara bakarken kalbinin hızla attığını duyuyordu. Birkaç dakikadır varlığını kaplayan öfkenin etkisiydi bu. Daha sık dikkate alması gereken bir uyarı olduğunu düşündü. Ama bugünlerde her şey kendisini hayal kırıklığına uğratıyor, duygularını kontrol etmeyi güçleştirirken soğukkanlılığını korumayı daha da güç kılıyordu. Belki bu parlamalar sadece hırçınlık ve sinirlilikten ileri geliyordu. Hepsi yaşlılığın yan etkileriydi. Ama daha akla yakın gelen pek çok şeyin elinden kayıp gittiği ve denetimden uzaklaşarak yok olduğunu duymasıydı. Hem sonra çok da çabuk kızardı. Yalnız o birkaç kısa yıl içinde Hester daha başka türlü olmasını öğretmişti ona. Sabırlı ve şakıcı olmasını öğütlemiş, Trent de bir süre gerçekten öyle kalmıştı. Sakin sakin otururken bu anı onu canlandırdı. Ne kadar uzun bir zamanın gerisinde kalmış gibi geliyordu yaşlı adama. Hester'ı genç ve bir yeni gelin olarak bu odanın eşiğinde kucağında geçirdiği gün 30 yıldan da gerideydi. Ne kadar da kısa bir süre birlikte yaşamışlardı. O kısacık birkaç yıl büyük bir mutlulukla geçmişti. Ama bu mutluluk birdenbire gelen çocuk felci hastalığına kadar devam etmişti. Hastalık Hester'ı 24 saat içinde öldürmüş, Warren Trent'i yapayalnız ve yas içinde önünde yaşanması gereken bir hayat ve St. Gregory oteliyle baş başa bırakmıştı. Bugün otelde Hester'i hatırlayan pek az insan vardı. Otelin eskileri hatırlasalar bile belli belirsiz olacak, hiçbir zamanda bu hatırlama Warren Trent'inkine benzemeyecekti. Warren Trent, Hester'ı ölümünden önce ve sonra hiç kimsenin başaramadığı gibi hayatını zenginleştiren, günlerini güzelleştiren tatlı bir bahar çiçeği gibi hatırlıyordu. Sessizlik içinde arkasındaki kapıdan hafif bir hareket ve ipek hışırtısı duyar gibi oldu. Başını çevirdi ve bunun sadece anılarının bir oyunu olduğunu anladı. O da boştu. Her zamankinin tersine gözleri nemlenmişti. Garip hareketlerle kalkarken siyatik sancısı bacağına bıçak gibi saplandı. Pencerenin yanına yaklaştı. Fransız mahallesinin sivri damlı binalarına, Jackson meydanına ve güneş ışınlarının parlattığı kiliselerin kulelerine baktı. Şimdilerde gene Fransız mahallesine eski adıyla Vieux Car diyorlardı. Geride döne döne akan çamurlu Mississippi görünüyordu. Nehrin ortasında dolu iskelelere yanaşmak için sıralarını bekleyen demirli gemiler duruyordu. Bu değişen zamanın bir belirtisi diye düşündü. 8. yüzyıldan beri New Orleans, zenginlik ve yoksulluk arasında bir saat sarkacı gibi gidip gelmişti. Buharlı gemiler, demir yolları, pamuk, kölelik, kölelerin özgürlüğe kavuşması, kanallar, savaş, turistler, hepsi kendi dönemlerinde kente refah ve yoksulluk paylarını getirmişlerdi. Şimdi sarkaç refah günündeydi ama St. Gregory'nin bundan nasibini aldığı söylenemezdi. Hiç olmasa kendisi için bu gerçekten önemli miydi?
Otel uğruna savaşmaya değer miydi? Neden teslim olup bu hafta yapacağı gibi oteli satmıyor, zamanın ikisini de içine almasına izin veriyordu sanki? Curtis bir iş yapacak, if otel dizisi hakkında iyi şeyler söyleniyordu. Trent bu alışverişten iyi bir şekilde yakasını kurtaracaktı. O yüklü ipoteği ödedikten ve diğer hissedarlara paralarını verdikten sonra hayatının geri kalan bölümünü hangi şartlara uygun seçerse seçsin geçinecek yeteri kadar parası olacaktı. Teslim olma. Belki de bu bir cevaptı. Değişen zamana teslim olma. Hem sonra bu otel bir yığın tuğla ve harçtan başka neydi? Oteli tuğla ve harçtan daha fazla bir şey yapmak istemiş ama sonuçta başarısızlığa uğramıştı. Baş ver gitsin. Bunu yaparsa geride ne kalacaktı? Hiçbir şey. Kendisi için geride hiçbir şey kalmayacaktı. Hatta bu döşemede yürüyen hayaletler bile. Önünde uzanan kentin üstünden gözlerini kaydırırken düşünceli düşünceli bekledi. Kent birçok değişimler görmüştü. Fransız, İspanyol ve Amerikalı olmuş ama her nasılsa bir uyum döneminde tek ve bireysel ayakta kalmıştı. Hayır, satmayacaktı, şimdilik değil. Hala umut varken bekleyecekti. İpotek parasını bulmak için daha önünde 4 günlük bir zaman vardı ve bir süredir meydana gelen kayıplar da geçiciydi. Yakında dalgalar durulacak, St. Gregory bütün borçlarını ödeyecek güce kavuşup bağımsız olarak ayakta kalacaktı. Kararına uyan hareketlerle karşıdaki pencereye doğru sert adımlarla yürüdü. Gözleri yükseklerde kuzeye doğru giden bir uçağın parıltısını yakalamıştı. Bir jetti bu ve yavaş yavaş Moisant havaalanına inmeye hazırlanıyordu. Trent Curtis O'Keefe'in bu uçakta olup olmadığını merak etti. 3. Bölüm. Christine Francis sabah 9.30'dan biraz sonra şişman ve saçları dökülmeye yüz tutmuş muhasebe müdürü Sam Yakubiyeci resepsiyon masasının gerisinde oteldeki her müşterinin hesap defterinin günlük denetimini yaparken yakaladı. Yakubiyec her zamanki gibi çabuk ve sinirli hareketlerle çalışıyordu. Bu davranışları çevresindeki çoğu kişi de işinin ehli olmadığı kanısını uyandırır ve aldatırdı. Ama zeki muhasebe müdürünün ansiklopedik beyninden hemen hiçbir şey kaçmazdı. Bu beyin geçmişte oteli binlerce dolarlık borçtan kurtarmıştı. Her müşterinin odası için hazırlanmış kartların yanında parmakları hesap makinelerinin üstünde sanki dans ediyordu. Kalın camlı gözlüklerinin ardından kartların üstündeki adlara ve onlara ilişkin hesaplara bakıyor, arada bir de yanındaki not defterine bir şeyler karalıyordu. İşini bırakmadan başını şöyle bir kaldırarak baktı, sonra gözlerini gene önüne eğdi. 5 dakikalık bir işim var Miss Francis.
Beklerim. Bu sabah ilginç şeyler var mı?
Yakubiyec işini bırakmadan başıyla evet diyerek cevap verdi. Birkaç şey var.
Örneğin,
not defterinin üstüne bir şeyler karaladı. 512 numaralı oda. Sabah 8.10'da H. Baker geldi. 8.20'de bir şişe içki istedi ve gönderildi.
Belki de dişlerini içkiyle fırçalamasını seviyordur.
Yakubiyec önüne bakarken başını sallayarak belki dedi. Ama Christine 512'deki H. Baker'ın avantajı olabileceğinden haberliydi. Gelir gelmez bir şişe içki ısmarlayan müşteri hemen muhasebe müdürünün kuşkulandırırdı. Yeni gelenlerin çoğu yolculu ya da yorucu bir günün sonunda hemen bir şey içmek isterlerse bara giderler ve karışık bir içki yuvarlarlardı. Acele tarafından bir şişe ısmarlayan ise çoğu kere sarhoş olur, ya para ödemeye yanaşmaz ya da ödeyemezdi. Ondan sonra olacakları da kız çok iyi biliyordu. Yakubiyec o katta çalışan kadın işçilerden birine bir bahane bulup 512'ye girerek müşteriyi ve eşyalarını incelemesini söylerdi. Hizmetçiler neye bakacaklarını çok iyi bilirlerdi. Akla yakın eşya ve iyi giysiler oldu mu muhasebe müdürü bir şey yapmaz, yalnız hesabı da iyice incelemekten geri durmazdı. Bazen sağlam ve saygıdeğer kentliler sadece sarhoş olmak için bir oda tutarlardı. Parayı ödedikleri ve kimseyi rahatsız etmedikleri sürece yaptıkları da kendilerini ilgilendirirdi. Ama eşya ya da buna benzer başka şeyler ortalıkta görünmezse Yakubiyeç bizzat ufak bir konuşma yapmak için odaya dalıverirdi. Yaklaşışı akıllıca ve dostça olurdu. Eğer müşteri ödeme gücünü gösterir ya da hesabına mahsuben bir para vermeyi kabul ederse dostlukla ayrılırlardı. Ama daha önceki kuşkuları doğru çıkarsa muhasebe müdürü sert ve acımasız da davranabilirdi. Müşteri odasına yüklü bir hesap gönderilmeden otelden çıkarılırdı. Sam Yakubiyeç Kristin'e bir tane daha var, Sanderson, 1207 numaralı odada dedi. Ölçüsüz bahşiş vermiş. Kız adamın elindeki kartı inceledi. Kartta iki oda servisi hesabı vardı. Biri $1.5, diğeri de $2'tı. İkisinde de $2 bahşiş ödendiği yazılıydı ve altında müşterinin imzası vardı. Yakubiyeç, para ödemeye yanaşmayanlar genellikle yüklü bahşiş yazarlar. Her ne halse bunun da peşini bırakmamak gerek dedi. Öbür kuşkusunda Kristin muhasebe müdürünün dikkatle davranacağını biliyordu. Adamın yaptığı işlerden biri de namuslu müşterileri incitmemekti. Bu dolandırıcılığı önlemeye çalışmak kadar önemliydi. Uzun deneme yıllarından sonra tecrübeli ve işinde pişmiş bir muhasebe müdürü içgüdüsünün yardımıyla genellikle köpek balıklarını kuzulardan ayırt edebilirdi. Ama arada bir otelin zararına yanılabilirdi de. Kristin muhasebe müdürlerinin az da olsa şüpheli durumlarda kredi verme ya da çek kabul etme tehlikesini göze almalarının nedeninin bu olduğunu bilirdi. Adamların bunu yaparken kendilerini trapeze çıkan bir cambaz gibi hissettiklerini anlıyordu. Çoğu oteller, hatta en büyük ve en tanınmışları bile kalmakta olan müşterilerin ahlakıyla ilgilenmez, sadece para kazanmayı düşünürlerdi. Bir muhasebe müdürünün de tek kaygısı sadece müşterinin para verip veremeyeceği noktasında toplanırdı. Çabuk ve bir tek hareketle Sam Yakubiyeç hesap pusulalarını çekmecesinin içine koyarak kapadı, kıza dönerek ''Şimdi sizin için ne yapabilirim?'' diye sordu. 1410 numaralı odaya özel bir hasta bakıcı tuttuk. Kristin kısaca bir gece önceki Albert Wells olayını özetledi. ''Mr. Wells'in bu parayı ödeyip ödeyemeyeceğini bilemiyorum. Bu işin kaça mal olacağını kestireceğinden de emin değilim.'' Ufak adam için otelden fazla kaygılandığını sözlerine ekleyecekti ama bir şey söylemeden sustu. Yakubiyeç başıyla evetledi. O özel hasta bakıcı meselesi büyük para gerektirebilir. Birlikte yürüyerek resepsiyondan ayrıldılar ve iyice kalabalıklaşan giriş salonunu geçerek kapıcı bölmesinin arkasında küçük ve dört köşe bir oda olan muhasebe müdürünün bürosuna girdiler. İçeride bodur esmer bir sekreter kız kat kat arşiv kartlarının dizili bulunduğu bir duvarın önünde çalışıyordu. Sam Yakubiyeç, ''Maç, bak bakalım, Wells Albert hakkında elimizde ne var?'' diye sordu. Kız hiç cevap vermeden bir çekmeceyi kapattı, bir başkasını açarak içindeki kartları çıkardı, bir solukta okudu. ''Albuquerque, Coon Rapids, Montreal, artık hangisini seçerseniz?'' Kristin Monreal dedi. Yakubiyeç de sekreterin kendisine uzattığı kartı aldı. İyice inceledikten sonra zararsız gibi gözüküyor dedi. Bizde 6 kere kalmış, parasını nakit olarak ödemiş. Ufak bir şüphe de ortadan kalkmış galiba. Kristin onu biliyorum ama bizim yaptığımız bir yanlışlıktı dedi. Muhasebe müdürü başını salladı. Kaygılanacak bir şey yok ortada derim. Namuslu adamlar da namussuzlar gibi arkalarında iz bırakırlar. Adam kartı sekretere geri verdi. Kız da bunu son yıllarda otelde kalan müşteriler hakkındaki bilgilerle birlikte yerine yerleştirdi. Her iki halde de bu işin peşini bırakmayacağım. Paranın ne tutacağını öğrendikten sonra bu konuda Mr. Wells'la konuşurum. Eğer para konusunda herhangi bir müşkülü olursa ödeme için ona biraz zaman tanırız. ''Teşekkür ederim Sam.'' Kristin'in içi rahatladı. Yakubiyeç'in namuslu bir insanın sorunlarına karşı nedenli yardımsever ve hoşnut, buna karşılık kötülere nasıl sert davrandığını iyi bilirdi. Büronun kapısından çıkarken muhasebe müdürü ardından seslendi. Bayan Francis, yukarıda işler nasıl?
Christine güldü. Oteli piyangoya koyuyorlar Sam. Sana söylemek istemedim ama zor da söylettin.
Yakubiyeş benim biletime çıkarsa bir daha çekmelerini söylerim. Zaten başımda yeteri kadar dert var dedi.
Aldırmazlığının gerisinde Kristin muhasebe müdürünün diğerleri gibi işi yüzünden kaygılandığından kuşkulandı. Otelin para işlerinin çok gizli tutulması gerekiyordu. Ama bu gizlilik pek seyrek gerçekleşirdi. Hele son zamanlarda çektikleri sıkıntıların bulaşıcı hastalık gibi yayılmasını önleyememişlerdi. Büyük giriş salonundan geçerken komilerin çiçekçinin ve müdür yardımcılarından birinin günaydınlarına karşılık verdi. Müdür yardımcısı çok önemli bir kişiymiş gibi tam ortadaki masasına kurulmuş oturuyordu. Sonra asansörlerin yanından geçip döne döne yukarı çıkan orta merdiveni hafif adımlarla tırmanarak birinci ara kata vardı. Müdür yardımcısını görmek onun üstü durumundaki Peter McDermott'u hatırlamasına sebep olmuştu. Kristin dün geceden beri Peter'ı çok düşündüğünü fark etmişti. Birlikte geçirdikleri zamanın genç adam üstünde de aynı etkiyi yapıp yapmadığını düşündü. Bazı anlar bunun böyle olmasını dilediğini fark ediyor. Sonra da böyle duygusal bir ilişki için vaktin daha çok erken olduğunu söyleyerek kendi kendini uyarıyordu. Tek başına yaşamaya alıştığı yıllar süresince Kristin'in hayatına erkekler girmişti ama kız bunların hiçbirini önemsememişti. Bazı zamanlar içgüdüsü sanki onu 5 yıl önce acımasızlıkla kendisinden koparılıp alınan bağın benzeri bir duruma düşmekten koruyordu. Ama her şeye rağmen Peter'ın nerede ve ne yapmakta olduğunu merak etti. Sonra pratik bir düşünceyle günlük çalışma düzeni içinde nasıl olsa karşı karşıya geleceklerine karar verdi. İdare bölümündeki odasına giren Kristen, Warren Trent'in odasına da kısaca bir göz attı ama otel sahibi 15. kattaki dairesinden aşağı inmemişti daha. Kızın masasında sabah postası duruyordu. Üstelik kısa bir zaman içinde ele alınması gereken telefon mesajları da vardı. Öncelikle kendisini aşağı inmeye zorlayan işi halletmesi gerektiğini düşündü. Ayizeyi kaldırarak 1410 numaralı odayı istedi. Bir kadın sesi telefona cevap verdi. Kuşkusuz bu kadın özel hasta bakıcıydı. Kristin önce kendini tanıttıktan sonra terbiyeli hastanın sağlık durumunu sordu. Ses cevap verdi. Bay Wells dün geceyi çok rahat geçirdi. Durumu da iyiye gidiyor. Kristin bazı hasta bakıcıların resmi bültenler gibi konuşma gereği duymalarının nedenini merak ederek cevap verdi. Öyleyse belki bir ara uğrayabilirim.
Bir süre için bekleyeceksin korkarım.
Sanki koruyucu el kalkıvermişti.
Doktor Evans hastayı bu sabah görecek, ben de hazırlanmalıyım.
Kristin bunun bir ülkeye yapılan resmi ziyarete benzediğini düşündü. Azametli Doktor Evans'ın aynı derecede azametli bir hasta bakıcıdan yardım görmesi Kristin'in neşesini yerine getirdi. Yüksek sesle, öyleyse lütfen Bay Wells'ı telefon ettiğimi ve bugün öğleden sonra kendisini görmeye geleceğimi söyleyin dedi.
10. ayrımın sonu. Sayfa 96.